Ayrım 23.
Sayfa numarası 209. Sparta'da vatandaşlık haklarına sahip ayrıcalıklı egemen sınıftan başka, tarım işleriyle uğraşan ve sınırlı haklara sahip pariyekler ile esir konumundaki hilotlar adı verilen sınıflar vardı. Bunlar yoksulluklarından ve onursuzluklarından dolayı siyasi hakların tümünden yoksun bırakılmışlardı. Baskıyı sürekli kılan hükümet her yıl hilotlara karşı silahlı sefer düzenler ve yolda ya da tarlada gördükleri hilotları rastgele öldürürlerdi. AGE sayfa 206. Sparta'nın kuralsız öldürmeyi içeren vahşi yöntemleri yalnızca hilotlarla sınırlı kalmaz, her aile sağlıklı olmadığına karar verdiği çocuklarını da öldürürdü. Yeni bir bebek doğduğunda baba onu muayene için aile büyüklerinin önüne getirir. Sağlıklı olduğuna karar verilirse bebek babasına verilir. Aksi halde derin bir su çukuruna atılarak öldürülürdü. Batı Felsefe Tarihi, Bertrand Russell, Kitaş Yayınları, 1969, sayfa 173. A.K. Hüseyin Kılıç, Batı'da Kadın, Otopsi Yayınları, 2000, sayfa 32. Gerçek bir aristokrasi olan Atina demokrasisinde yarım milyona varan nüfus içinde vatandaşlık hakkına sahip insan sayısı 30 bin kadardı. Atina vatandaşı olmak için Atinalı ana ve babadan doğmak gerekirdi. Nüfusun çok büyük bölümünü metek adı verilen ve herhangi bir hakka sahip olmayan esirler ve yabancı kökenliler oluştururdu. Egemenlik kurulan yörelerde yerel halk hızla köleleştirilir ve Helenizmin hizmetine alınırdı. Aristoteles, esir metekleri şöyle tanımlıyordu. Metekler, esir, canlı bir mülk, evcil hayvanlara benzeyen ve insan olan bir alettir. Tarih 1, Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri, Kaynak Yayınları 4. Baskı 2000, sayfa 221. Atina ve Sparta'da kadınlar hangi sınıftan olurlarsa olsunlar, yurttaşlık haklarından yararlanamaz, seçme ve seçilme hakları olmadığı için yönetim organlarında yer alamazlardı. Ana Britannica, Ana Yayınları AŞ, 32. cilt, sayfa 283-284. Kendi sınıfından olmayan herkesi baskı altına alıp köleleştiren erkek egemenliği, içinde bulunduğu koşulların ve sahip olduğu yetkilerin sonucu, kendi sınıfından olsa bile kadın üzerinde yoğun bir baskı kurmuş, onu bir tür ev kölesi durumuna getirmişti. Kadını esir haline getirmenin tarihteki ilk örneği Roma'dan hemen önce antik Grek kentlerinde ortaya çıkmıştır. Tarihimiz ve Cumhuriyet, Zeki Arıkan, Tarih Vakfı Yurt Yayınları 1997, sayfa 143. Atina ya da Sparta'da genç kızlara yalnızca el işi ve dokumacılık öğretilir, çok azı biraz okuyup yazma öğrenebilirdi. Kadın kendi evi içinde yalnızca dışarıyla ilişkisi olmayan mekanlarda dolaşabilir ve akraba bile olsa erkeklerin girmesi yasak olan bölümlerde yaşardı. Batılıların Türklere mal ettiği harem, eski Yunan ve Roma'ya dayanan bir uygulamadır. Türkler haremi, onu Bizans'tan alan Araplardan ve özellikle de Osmanlılar döneminde Bizans'tan öğrenmişlerdi. AGE sayfa 143-144. Greklerde kadın tümüyle örtünmeden ve yanında harem ağaları ya da yakını olan erkekler olmadan sokağa çıkamazdı. Sakız Adası'nda Herodot döneminde köle erkeklerin harem ağası olmaları için hadımlaştırıldığı ünlü bir merkez açılmıştı. Hadımlaştırma ve hadımların pazarlanması büyük gelir getiren bir ticaret dalı haline gelmişti. Atinalı erkek karısına kendine hizmet ve çocuk doğuruculuğundan başka bir görev ve hak tanımazdı. Kadının görevi erkeğinin servetini onun sağlığında ve ölümünde koruyacak çocuklar yetiştirmekti. Kadın, aile içinde kocası tarafından sürekli aşağılanan bir nesneydi. Bir erkeğin eşine sadık kalması, erkeğin şerefine zarar veren, bu nedenle evlilik dışı ilişkiyi meşrulaştıran bir olaydı. Bu durum karşı tepki olarak kadınlar arasında cinsel ilişkilerin yayılmasına, erkeklerin de fahişelerle yaşamasına yol açmıştı. Grek kentlerinde fahişelik büyük bir sanayi haline gelmiş, eşcinsellik olağanüstü yayılmıştı. AGE sayfa 144. Grek düşünürleri eşcinselliği kabul edip olumlu karşılamakla kalmıyor, bu tür ilişkilerden gurur duyuyordu. Çünkü onlara göre asıl doyum kaynağı kadın değil, üstün olan erkekti. Batıda Kadın, Hüseyin Kılıç, Otopsi Yayınları 2000, sayfa 38. Atina demokrasisi kadınları kölelerle bir tutar, baba kızını istediği adama satabilirdi. Kadın erkeğin kendisi için verdiği kararlara uymak zorundadır. Uymazsa aşağılayıcı bir tanım olan Parthenos Ademos ön adını alırdı. Koca, karısını değiştirmek ya da başkasına vermek hakkına sahipti. Doğurmayan bir kadını kovmamak, tanrılara karşı gelmek sayılır ve kusur kimde olursa olsun kadın evden kovulurdu. Çok eşlilik yaygın ve geçerli ilişki türüdür. Koca karısına düşüncelerini açmaz çünkü o düşüncesine başvurulacak akılda biri değildir. Evlilikte sevgi ve saygı değil, erkeğin isteklerinin yerine gelmesi esastır. Evlilik, Atina'da Sopokles'in deyimiyle bir alışveriştir. Seks açısından bir kadın, bir erkek. Craft Ewing, Altın Kitapları, Yayınları, 1970, sayfa 172. AK, Hüseyin Kılıç, Otopsi Yayınları, 2000, sayfa 38. Grek ailesinde mutlak hale gelen erkek üstünlüğü, karı koca ilişkisini önemli oranda köle ilişkisine dönüştürmüştü. Antik Grek şiirinin ilk ustalarından Hesidos, M.Ö. 800, Grek ailesinin temelini karı ile sabana koşulan öküzün oluşturduğunu söylüyordu. AGE sayfa 40. Aileyi sınırsız yetkilerle tam bir despot gibi yöneten erkek egemenliği için ünlü Aristo, M.Ö. 284-322, erkek yaratılıştan üstündür. Kadın ise ondan aşağıdır. Erkek haklı olarak buyurur, kadın ise boyun eğer. Bu kaçınılması olanaksız bir yasadır. Aristo Politika, çevirmen Niyazi Berkes, 1. cilt, Maarif Vekaleti Yayınları 1944, sayfa 3. AK Hüseyin Kılıç, Batıdaki Kadın, Otopsi Yayınları 2000, sayfa 40 diyordu. Köle emeğine dayanan ve kadınlara siyasi hak tanımayan antik çağ Grek anlayışı, bu konudaki etkisini Batı'da bugüne dek sürdürmüştür. Kölelik ancak 19. yüzyılda kaldırılmış, kadınlara siyasi temsil hakları ise 20. yüzyılda tanınmıştır. Oysa antik çağ Ege uygarlığının ortaya çıktığı dönemlerde Orta Asya'daki Türk boylarında yönetime katılma, kadına verilen önem, köle kullanma ve egemenlik, kurulan halklara tanınan haklar konusunda ileri uygulamalar vardı. Bu konu ileriki bölümlerde ele alınacaktır. Antik çağ demokrasisi ile günümüz Batı demokrasileri arasında yönetim haklarının sınırlanması ve bu hakların ayrıcalıklı bir azınlık tarafından kullanılması konusunda birbiriyle örtüşen bir anlayış vardır. Batı demokrasilerinde bugün var olan kesin ve değişmez ortak özellik, yönetime katılma hakkının seçimlere ve gösterişli parlamento toplantılarına karşın halk tarafından değil, nüfusun küçük bir azınlığınca kullanılıyor olmasıdır. Halk oy verme hakkına sahiptir ama bu hak ustalıklı önlemlerle onu iktidara getirecek bir araç olmaktan çıkarılmış ve seçimler halkı yönetimden uzak tutan bir kısır döngü haline getirilmiştir. Batı'da bugün demokratik bir yönetim sisteminden söz edilecekse, bu sistemin temsil sınırlarının antik çağ kent devletlerindeki aristokrat demokrasinin temsil sınırlarından daha geniş olmadığı herhalde kabul edilecektir. 2000 yıllık aradan sonra hala yaşatılan bir başka benzerlik, kurulmuş olan siyasal sistemin temsil haklarını küçük bir azınlık yararına sınırlıyor olmasına karşın en ileri ve evrensel bir uygarlık işleyişi olarak sunulmasıdır. Bu anlayışın doğal sonucu kendisi dışındaki tüm uygarlıkların yok sayılması ya da uygarlık sayılmamasıdır. Antik çağ demokrasileri bugünün batı demokrasilerinde olduğu gibi yalnızca siyasal alanda değil, bu alana bağlı olan toplumsal yaşamın diğer alanlarında da herkese ulaşan dengeli bir gelişme sağlayamamıştır. Sanat, edebiyat ve felsefede ileri ürünler ortaya çıkarılmış ancak aynı başarı örneğin tıp ve doğa bilimlerinde gösterilememiştir. Düşünsel alanda felsefe akımları geliştirilmiş ancak kuramsal olarak gerçekleştirilen bu gelişme insanı temel alan uygulamalara dönüşememiştir. Batı Roma İmparatorluğu emperyalizmi uygulayan tarihteki ilk devlettir. Ren, Tuna boyları, Anadolu, Kırım, Suriye, Filistin, Mısır, Kuzey Afrika, İspanya, Fransa ve İngiltere'yi ele geçirmiş, buralarda 43 eyaletten oluşan büyük bir imparatorluk kurmuştu. Roma Hukuku, Profesör Ziya Umur, İÜHF Yayınları, 1965, sayfa 138, AK, AGE, sayfa 43. Yayıldığı geniş alan içinde Akdeniz ve Karadeniz'i kendisi için mutlak egemeni olduğu bir iç deniz haline getirmişti. Onlarca devlet ve halkı içine alan bu geniş imparatorluk, ekonomiden kültüre, dilden dine, yönetim biçiminden sosyal ilişkilere dek toplumsal yaşamın hemen her alanında zora dayalı, baskıcı bir düzen kurmuş ve Roma üstünlüğü diğer uygarlıkların yok edilmesi üzerine oturmuştu. Roma emperyalizmi ile günümüzün kapitalist emperyalizmi arasında şaşırtıcı yöntem benzerliği, Tony Blair'ın danışmanı Robert Cooper gibi insanlara yukarıda aktarılan görüşleri savunma olanağını vermektedir. Liberal emperyalizm olarak tanımlanan günümüz politikalarıyla Roma'nın uyguladığı köleci emperyalizm arasında güç kullanımı, ekonomik ve siyasal bağımlılık ve bu bağımlılığı sağlayan silahlı şiddet konularında yaygın bir örtüşme vardır. Uygulamalar ve geliştirilen baskı yöntemleri aynı anlayışın ürünleridir. Aradan geçen 2000 yıl içinde üretim ilişkileri, yönetim sistemleri, teknolojik olanaklar baştan başa değişmiş ancak başka toplumların varlıklarına el koymaya dayanan sömürgen anlayış özünde değişmemiştir. Ege uygarlığının yarattığı toplumsal birikim üzerinde yükselen Roma İmparatorluğu, kent devletleri işleyişini geliştirdi ve birçok halkı bir arada tutmayı başaran bir yönetim sistemi kurdu. Roma toplumunun temeli günümüzde gens ya da klan adı verilen ve kan bağının belirlediği ortak bir ataya sahip olmaya dayanıyordu. Ortak atanın oluşturduğu her gens topluluğu kendi içinde familia denilen alt topluluklara dayanıyordu. Başlangıçta kan bağının sağladığı eşitliğin geçerli olduğu Roma topluluklarında zamanla aynı Yunan kentlerinde olduğu gibi Patrici adı verilen ayrıcalıklı bir yönetici sınıf oluşmaya başladı. Familyalar zaman içinde varsıl patriciler ve giderek yoksullaşan plebler olarak bölündüler. Plebler aynı kan soyundan gelmelerine ve sayılarının daha çok olmasına karşın ayrıcalığı olmayan ikinci sınıf vatandaşlar durumundaydılar. Yönetime katılma hakları yoktu. Adalet patriciler tarafından sağlandığı için sürekli güç yitiriyor ve köleleşiyorlardı. Bunlar patricilere borçlanıyor, ödeyemedikleri zaman da köle olarak satılıyorlardı. Meclisi oluşturan, kralı seçen, yasa koyan ve uygulayanlar hep patricilerdi. Ayrıca patriciler arasında bile eşitlik söz konusu değildi. Senato'ya siyasi gücü yüksek en varsıl familia reisleri girebiliyor ve Senato'nun seçtiği kral varsıl elitlerin haklarını imperium denilen geniş yürütme yetkisiyle içeride ve dışarıda koruyordu. Ana Britannica, Ana Yayınları AŞ, 26. cilt, sayfa 318. Günümüzde kullanılan emperyalizm tanımı Roma krallarının kullandığı bu geniş yetkiden kaynaklanmıştı. Roma Devleti M.Ö. 6. yüzyılda askeri diktatörlüğün egemen olduğu merkezi yapıdan uzak ilkel bir köyler federasyonuydu. Roma'nın güçlenmesi Etrüsklerin bölgeyi ele geçirerek İtalyan yarımadasına yerleşmesiyle başladı ve Roma gerçek bir kent niteliğini o zaman kazandı. Etrüsklerin İtalya'ya nereden geldikleri, Roma'ya egemen kıldıkları kültür ve dillerinin kökeninin ne olduğu konusunda Batılı araştırmacıların tüm çabalarına karşın kanıtı olan bir görüş ortaya koyulamamış, Etrüsk dili hala çözülememiştir. Son dönemdeki çalışmalarda Akdeniz kökenli bir halk olduğu savı geçerliliğini yitirmiş ve Etrüsklerin M.Ö. 800 yıllarında Anadolu'dan, Lidya'dan gelerek Etruria'yı işgal ettikleri ve henüz demir çağını yaşamakta olan yöre halkını egemenlikleri altına aldıkları görüşü ağırlık kazanmıştır. Ana Britannica Ana Yayınları AŞ, 11. cilt, sayfa 428. Türk dili üzerinde araştırmalar yapan Kazım Mirşan, Etrüsk alfabesinde Türkçe harfler bulunduğunu ve bu harfleri okuduğunu açıklamıştır. Tarih Türklerde başlar. Hulki Cevizoğlu, Ceviz Kabuğu Yayınları, İstanbul 2002, sayfa 190. Batılılar Roma uygarlığını aynı Ege uygarlığı gibi ele almışlar ve bu uygarlığın da Avrupa'nın kültürel mirası olduğunu kabul etmişlerdir. Roma devlet yapısının yönetici sınıfı ilgilendiren kimi yönetim birimlerinde seçimlere dayalı bir işleyişin ortaya çıkmış olması Avrupa demokrasisinin tarihsel kökleri olarak görülmüş ve bir öz miras olarak sahiplenilmiştir. Avrupalılar bu sahiplenmede baskı ve uygulanan şiddet anlamında haklıdırlar. Çünkü Roma devlet işleyişi ile bugünkü Avrupa demokrasisi arasında önemli örtüşmeler vardı. Roma'da M.Ö. 4. yüzyıldan başlamak üzere meclisler ve katılımcı bir işleyiş ortaya çıkmaya başlamıştı. Ancak bu meclislere katılmak aynı günümüzdeki Avrupa demokrasilerinde olduğu gibi azınlığın hem de küçük bir azınlığın kullanabildiği bir ayrıcalık durumundaydı. Temsili kurumlar her zaman yönetici sınıf olan patricilerden, onların da en varlıklı kesimi olan soylu familia liderlerinden oluşuyordu. Seçilmişler ya da atanmışlar olarak yönetici sınıf içinde yer almak için soylu olmak yetmiyor ve yönetim hiyerarşisi en üstten en alta sahip olunan servetin miktarına göre belirleniyordu. Para, her değerin tek ölçütü ve her kapının tek açıcısıydı. Hemen tüm dünyayı elinde bulunduran Roma, yalnızca 2000 varsıl ailenin elinde bulunuyordu. Batıdaki Kadın, Hüseyin Kılıç, Otopsi Yayınları 2000, sayfa 56. Yönetim sisteminin bu işleyişi o denli belirgin hale gelmişti ki, Spartaküs, köle ayaklanmasını bastırarak 20 bin köleyi Roma yolunun iki yanında çarmıha geren, imperium yetkisine sahip Praetor, yargıç ve eyalet yöneticisi ve konsül, en yüksek iktidar makamı görevlerini elinde bulunduran Licinius Crassus'un serveti, 400 bin Roma ailesinin, familyanın bir yıllık geçim masrafına eşitti. Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, İletişim Yayınları 8. cilt, sayfa 2513. Marsilyalı Solvien adlı bir yazar, Roma'ya duyulan hoşnutsuzluğu, barbarların garip yaşamlarını paylaşıp acı çekmek, Romalıların yanında adaletsizliğe katlanmaktan yeğdir diyerek dile getirmişti. Orta Asya, Jean-Paul Rox, Kabalcı Yayınları 2000, sayfa 45. Roma'da iktidar gücü, Senato, Halklar Meclisi, Comitia Curata, Yüzler Meclisi, Comitia Centuriata, Kabileler Meclisi gibi yönetim yapılanmalarına dayanıyordu. Bu organlar seçime dayalı bir katılımcılığı öngörüyordu ama temsil sınırı hiçbir zaman küçük bir azınlığı oluşturan yönetici sınıfın dışına çıkmıyordu. Yönetim biçimi seçimlerle oluşturulan temsili kurumları içeriyordu ama bu hiçbir zaman yönetimin oligarşik yapısını bozmuyordu. Özellikle bunalım ve savaş dönemlerinde varsıl elitlerin seçtiği senato bile yönetim yetkisini diktatörlere devrediyor. Başlangıçta belirli sürelerle sınırlanan diktatörlük işleyişi bunalım ve savaşların artmasıyla uzun süreli bir yönetime dönüşüyordu. 20. yüzyılda yalnızca Mussolini faşizminin ya da Hitler nazizminin değil, biçimsel farklılıklarla tüm Batılıların Roma sistemine hayranlık duymalarının haklı ve anlaşılır nedenleri vardır. Bu nedenler, iktidar gücünü ele geçirenlerin varlıklarını korumak için sınırsız bir yönetim yetkisine duydukları gereksinime bağlıdır. Roma İmparatorluğu'nun dağılmasından feodalizme, kapitalizmin ortaya çıkışından 20. yüzyıl emperyalizmine dek Batı toplumlarında geçerli olan yönetim işleyişi her zaman bu gereksinimin üzerine kurulmuştur. Roma yönetim sisteminin yalnızca içeriye dönük uygulamaları değil, egemenlik altına aldığı başka ülkelere karşı yürüttüğü dış politikada da günümüz büyük devlet politikalarıyla örtüşür durumdadır. Etki altına alınan ülke halklarının gelir kaynaklarını el koymak, ekonomik ve politik sistemi belirlemek, işbirlikçi kullanmak ve bu yolla içsel olgu haline gelmek hem Roma İmparatorluğu'nun hem de bugünkü Batılı devletlerin uyguladığı yöntemlerdir. Roma, ele geçirdiği ülkelerde yerel halkın yaşam biçimine, kültürüne, inançlarına ve yönetim geleneklerine karışıyor. Bu alanlarda bilinçli yozlaşma ve bozulmalar yaratıyor ve ülkeleri kendi haklarına yabancılaşan dirençsiz topluluklar haline getiriyordu. Siyasi, mali ve askeri her açıdan egemenlik altına alınan ülkelere, özellikle sınır bölgelerinde Roma'nın çıkarlarını savunma görevi veriliyor, bu ülkeler ileri karakollar olarak kullanılıyordu. İşgal altına alınan yerler hızla yoksullaşırken Roma varsıllaşıyor ve bu varsıllık daha çok ülkenin egemenlik altına alınmasını sağlıyordu. Bu yöntemler 2000 yıl sonra 20. yüzyıl emperyalizminde de hemen aynısıyla kullanılacaktır. Şiddete ve ağır sömürüye dayanan haksız işleyiş Roma'ya zenginlik taşıyor olsa da doğal olarak kendini yıkma eğilimini de birlikte getiriyordu. Savaşlardan sağlanan ganimet ve tazminatlarla sömürge haline getirilen ülkelerde el konulan tahıl ve madenler Roma'nın zenginliğini arttırdı. Ama dışarıdan getirilen büyük miktarlı tarımsal ürün Roma tarımının önce gerilemesine sonra çöküşüne yol açtı. Maden işletmeleri getirilen bol ve ucuz dış ürün nedeniyle kapandılar. Büyük bir hızla varsıllaşan Romalı soyluların elinde biriken büyük miktarlı hareketsiz para, tefeciliğin yayılmasına yol açtı. Üretimsizliğin yarattığı sonuçlar, Roma'yı kendi içinden yıkacak olan toplumsal bozulmaların ortaya çıkmasına neden oldu. Bu sorunlar, özel koşullarına uygun olarak hemen aynısıyla emperyalist devletlerin tümünde bugün de yaşanmaktadır. Tarımdaki çöküşün doğal sonucu, üretimden kopan kır nüfusunun kitleler halinde kentlere göçmesi ve Roma düzeninin temel yapılarından olan küçük çiftliklerin ortadan kalkması oldu. Tarımı yeniden canlandırmak ve bu alanda gerekli insan gücünü karşılamak için sömürgelerden yoğun olarak köle getirildi. 2000 yıl sonra 18. ve 19. yüzyıllarda benzer amaçlarla Afrika'dan zenci köle getiren Amerikalılara esin kaynağı olan bu uygulama sorunu çözmediği gibi daha köklü ve kalıcı sorunların ortaya çıkmasına yol açtı. Geniş araziler üzerine kurulan ve tümüyle köle emeğine dayanan büyük çiftlikler latifundium ortaya çıktı. Köle çalıştırma hızla diğer alanlara yayıldı ve sürekli sorun üreten asalak bir sisteme dönüştü. Roma varlığını ve geleceğini borçlu olduğu kölelere bağımlı hale geldi. Latifundiumlarda toplanmış olan geniş köle kitleleri sürekli ve çoğu kez sistemi sarsacak biçimde ayaklandılar. Köleciliğin yoğunlaşması yalnızca ekonomik alanda değil, ona bağlı olarak siyasi ve sosyal ilişkilerde de bozulmalara neden oldu. Yönetimi elinde bulunduran egemen sınıf, askeri yöneticilik ve mali uğraş dışındaki üretime yönelik çalışma biçimlerini aşağılayıcı bir iş olarak görüyordu. üretimle ilgili işler onlar için bayağı ve rezil bir uğraştı. The Craftsman, Giardina and the Romance. Jean Paul Meral, sayfa 321. A.K. Lester C. Trow, Kapitalizmin Geleceği, Sabah Kitapları, İstanbul, 1997, sayfa 12. Özgür Romalı ücret karşılığında çalışmazdı. Çünkü bu başka bir insanın emirlerine bağlı olmak demekti. Bu ise köleliğe ait bir ilişkiydi. Encyclopædia Britannica cilt 20 sayfa 632 AK AGE sayfa 12. Grek felsefesini Romalılara tanıtan düşünür olarak ünlenen Cicero, Felsefe Ansiklopedisi Orhan Hançerlioğlu 1. cilt Remzi Kitabevi İstanbul 1985 sayfa 101. İsa'dan önce 106-43, ücretli emek sefilliktir ve özgür bir insana yaraşmaz diyordu.